bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ben ve Öykülerim, Ziya Mısırlı, Hüsnü Tabiat Matbaası, İstanbul, 1977, 4. basım. Bu kitap 99 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Mart 2008. Okuyan Feyza Ayvaz. Ben ve Öykülerim'de yazar bir Anadolu kasabasından kesitler sunmuştur. İzlenimlerini karşılaştığı türlü olayları yalın, arı bir anlatımla öyküleştirmiştir. Özellikle öğrencilerin okuyabileceği bir yapıt. Leyla Şahin. Yazarın basılan yapıtları. Kalbe Çevrilen Gözler, şiir, 1956, 64 sayfa. Gurbette Bir Damla, şiir, 1957, 64 sayfa. Kalbimin Sesi, şiir, 1958, 64 sayfa. Okulda Bir Yıl, şiir, 1958, Tebliğler Dergisi, sayı 1060, 1. dönem. Okulda Bir Yıl, şiir, 1958, Teb Dergisi, sayı 1960, 2. dönem, 64 sayfa. Gönlümün Dili, şiir, 1960, 64 sayfa. Yaşantımdan Birkaç Yaprak, öykü, 1962, TD, sayı 1191, 64 sayfa. Bahçemden Bir Demet, şiir, 1963, Tebder, sayı 1283, 64 sayfa. İstiklal Madalyası, öykü, 1964, Tebder, sayı 1298, 64 sayfa. Dalımdaki Son Yaprak, şiir, 1964, 64 sayfa, sayı 1474, 120 sayfa. Ben ve Öykülerim, öyküler, 1965, Tebder, sayı 1361, 112 sayfa. Dilenci, küçük roman, 1966, Tebder, sayı 1474, 120 sayfa. Gören Kalp, şiir, 1967, 64 sayfa. Anne, öykü ve şiirler, çocuk ve anne sevgisi, 1968, 80 sayfa. Çaba, Güneydoğu Anadolu gezisi, 1968, 224 sayfa. Gezilerimden anılar, öyküler, 1969, 120 sayfa. Siyah Çanta, gerçekle ilgili öyküler, 1970, 120 sayfa. Çırpınış, lirik şiirler, 1971, 64 sayfa. Öğretmenim, öğretmen ve öğrencilere ilişkin öyküler, 1972, Tebder, sayı 1824, sayfa 128. Karanlığın Güneşi, roman, 1973, Tebder, sayı 1784, 360 sayfa. Işıksız Yaşantılar, görmezlerin iç dış yaşantılarını dile getiren öyküler. Önsöz, yapıtın ön bölümlerinde özgeçmişimden kısa, öz, gerçek kesimler sundum küçük okurlarıma. Sonra minik öyküler, güldürüler, bulmacalara yer verdim. Özdeşen dilimize katkıda bulunmak ereğiyle yeniden yabancı sözcüklerden arındırmaya çalıştım öyküleri. Çoğunlukla biliniyorsa da yapıtın son yaprağındaki sözcüklerin anlamlarını değerli okurlarımın daha önceden gözden geçireceklerine inanıyorum. Onların sevgilerini, saygılarını yansıtan gözlerindeki ışık, dudaklarındaki gülücükler, yaşam gücümün kaynağını oluşturmaktadırlar. Ben ve Öykülerim. Bir çatı altında toplamaya çalıştığım öykülerime neden bilmem bir türlü ad bulamadım. Üst üste gelen bu yapraklar, özenci bir ressamın gelişigüzel renklerle oluşturduğu görüntüyü andırıyordu. Böylece öykülerden birinin adını baş köşeye alamazdım. Dağdan, bayırdan, kırdan, bahçeden toplamaya çalıştığım çiçek demetini tutan el benim ellerimdi. Pek uzaklarda kalan yeşermiş 17 yılın ışık, renk artıklarından yararlanarak bu karanlık evrende bir şeyler çizmeye çalıştım. Belki de gören bir insanın kalemini kullanmakla kendimi avutmuş oldum. Tohumlarımın filizleneceği şu anlarda gerçek benimle öykülerim arasına giriverdi. Gözlerimi iyiden iyiye kapadım. Korkunç bir şey bu. Demek ben uzun bir düş görüyordum. Geriye kalan dört duyu organım imgelediğim evrenin renklerini oluşturuyor. Öyle olmasaydı yaşamak bir cehennem ezincinden başka ne olabilirdi? Çoğu zaman unutuyorum bu karanlığı. Ayrımına bile varamıyorum. Anacığım da şöyle derdi. Yavrum, seni görmediğini unutmasam çoktan çıldırırdım. Unutmak avunmaların en güzeli. Unutmanın sevinci içindeyim şimdi. Geçenlerde benimle tanışmak isteyen bir kişi konutuma gelmişti. Konuşmalarımızın sonunda benden, bizlerden daha mutlusun dostum dedi. Neden diye sorduğumda çünkü görmüyorsun diye ekledi. O gün yalnızca gülmüştüm. Şu anda Usuma Yaz'ın öğretmeni bir dostumun sözleri geliyor. Yazılarını yaşadığın, duyduğun gibi yaz. Uçsuz bucaksız karanlığında belirteceğin yıldızlar bizlerin daha ilgisini çekecektir dedi. Bu öğütlemeyi de yerinde buldum. Bundan böyle başımın bir yere çarptığını, ayağımın taşa takıldığını çekinmeden, üzülmeden yazacağım. Yeter ki beni anlayan okurlarımın dost bakışları altında bulunayım. İşte ben ve öykülerim. Pamuk Tecimeni. Saçı sakalı aklaşmış yaşlı bir adamcağızdı. Her cuma günü pazara sabahtan gelir, akşamüstü köyüne dönerdi. Ağır adımlarla ara sokaktan içeriye girer, buruşmuş elleriyle çekmeye çalıştığı eşeğini komşu bahçeye bağlardı. Bazen yol arkadaşının üzerinde sağa sola bakarak bahçeye değin geldiği de olurdu. Şalvara benzeyen pantolonunun üzerinde yıpranmış, soğumuş uzun bir paltosu vardı. Akşam üzeri köyüne döneceği zaman komşu çocuklarının peşinden koşarak ''Dede, han parasını ver'' dediklerini de işitirdim. O zaman paltosunun düğmelerini çözer, kuşağının arasından uzun kırmızı bir kese çıkararak çocuklara para verirdi. Aşağı yukarı her hafta rastladığım bu yaşlı adama karşı bir sevgi beslemeye başlamıştım. İçimde onunla tanışmak isteyen bir duygu vardı. Yine böyle bir cuma günü öğle yemeğine konuta gelmiştim. Yemekten sonra bahçenin kıyısına bırakılan iskemleye oturarak bir sigara yaktım. Pazar kalabalığının oluşturduğu gürültü bir uğultu biçiminde kulaklarımı dolduruyordu. Tam kalkacağım sırada ara sokaktan bizim yaşlı dedenin geldiğini gördüm. Yanıma yaklaştığında esenledi. Esenini aldıktan sonra onu iskemleye oturttum. Yüzünde nurlu bir gülümseme oluşmuştu. Beni tanımadığı için kaygısını çekmişti bu ilgim. ''Nasılsın dedeciğim?'' dedim. ''O, çok şükür Yüce Allah'ıma iyiyim oğul.'' dedi. ''Bugün erken kaçıyorsun.'' ''Bizimki biraz huysuzdur, şöyle bir bakayım diye geldim.'' dedi. Ereğim onu eskilerden konuşturmaktı. Anlatımı hoşuma gidiyordu. Yanı başındaki taşın üzerine çökerek sigaraları yeniledim. ''Anlat be dede, bitmez bu dünyanın işleri. Şöyle bir dereden tepeden konuşalım.'' O yeniden gülmeye başladı. ''Doğru söylüyorsun oğul, 75 yaşındayım. O günleri sanki ben yaşamamış gibiyim.'' Derin bir ah çekerek bana döndü. ''Seni çok cılımbız görüyorum.'' Yoksa yangınlık mı çekiyorsun? Ben senin yaştayken yanaklarımdan kan damlar tuttuğumu koparırdım. Gülerek yanıtladım. Belki yangınlık da var ama bizler sizin gibi yağ ile balı birbirine karıştırıp yemedik dede dedim. Yağ ile balı bir yana bırak ama sevdalık çok kötü şey diye anlatmaya başladı. Kendisine şöyle bir çeki düzen verdi. Belleğini çok uzaklara götürdüğü belli oluyordu. Zamanında öyle bir yangınlık geçirdim ki biraz sen de gül diyerek anlatmaya koyuldu. Eskiden böyle arabalar, trenler yoktu. Bundan 40-50 yıl önce her işimizi atlarımızla görürdük. O zamanlar ben yağız bir delikanlıydım. Sağlam, güçlü bir atım vardı. Bartın'dan Çaycuma'ya satış için öteberi getirirdim. Bir gün atımın iki yanına, arkasına pamuk çuvalı yükleyip yola çıktım. Bir iki hafta öncesinde yol kıyısındaki konutun bahçesinde kırmızı yanaklı bir kız görmüştüm. Gençlik bu, gönlüm çoktan ona akıp gitmişti. Nereye gitsem gözümün önünde canlanıyordu. O gün bir rastlantıyla yüzünü görmüştüm. Yoksa olanağı var mı bir kızı yakından görmenin? Şimdi ha yatakta görmüşsün ha sokakta. O zamanlar öyle mi ya? Neyse uzatmayalım. O konutun yanına doğru gelirken gözlerimi dört açtım. Acaba bir daha görebilir miyim diye. Duygulanmıştım gayri. Sigaram tükenmeden diğerini yakmaya başladım. Az ileride mısır tarlaları arasından kız sesleri, türküler geliyordu. Sanırım mısır zamanı olmalıydı. Bilirsin ya, o çevrede karşılıklı türküler, maniler pek ün salmıştır. Biraz daha yaklaştığımda her iki tarladan gelen yangınlık türkülerini duymaya başladım. Bir yandan sigaramı içiyor, bir yandan da yandım Allah diye bağırıyordum. Belki de yangınlığım bunların arasındadır diye düşünüyordum. Türkü seslerine iyice yaklaştığımda coşkuya gelerek yandım Allah yandım diye bağırmışım. Bu sesler arasında "Dayı yanıyorsun" sözleri geliyordu. Hatta bunu birkaç kez yinelediler. Ben daha çok duygulanmış, coşmuş, onların sözlerini şaka gibi tuttuğumdan "Yanıyorum, yanıyorum, yangınlık bu" diyordum. Bir yandan da ardıma bakmadan ilerlemekteydim. At tekmelemeye başlamış, iki yanımdaki pamuk çuvalları da her sallanışta ayaklarıma doğru yükleniyorlardı. Uzaktan hala "Dayı yanıyorsun" sesleri geliyordu. Karşıdan gelen güçlü bir esintiyle serin serin ilerliyordum. Sigaramı yere atmıştım ki burnuma bir koku geldi. Az sonra enseme bir sıcaklık dokunmaz mı? Arkama baktığımda pamuk çuvalı, ceketim hafiften alev almış yanıyordu. Nasıl oldu bilmiyorum, kendimi yere attım. Coşkuyla attan yere düşmüştüm. Hemen usumu toparlayıp ayağa kalktım. Kızlar yalan söylememişlerdi. Paltomun uçlarını söndürdükten sonra pamuk denklerini yere indirdim. Pamuk parçalarını içtenlikle saran ateş bir türlü sönmüyordu. Çuvalların uçlarını çıkararak ayaklarımın altında ezdim. Ateş pamuklardan bir türlü ayrılmak istemiyordu. Uzaktan kızların kendilerini tutamayıp yüksek sesle güldüklerini duyuyordum. İçimden "Bu kadar da ahmaklık olmaz" diye kızıyordum. Karşıt rastlantıydı bu. Çuvalları yüklerken patronun "Dikkat et, pamuk denklerine kırılan büyük şişeden gaz yağı sürüldü. Yanmayasın sakın." "Kaygılanma be ağa, kendime güvencim yerindedir" diyerek "hoşça kal" demiştim. Çarçabuk atı yükleyip oradan uzaklaştım. Bir daha o yoldan gelip geçmedim. Benim katılarak güldüğümü gören yaşlı, "Ya oğul, böyle işler geldi başıma. Adam, ben yanıyordum derken pamuk çuvalları benden evvel tutuşmuş" diyordu. Ayağa kalktığı zaman sigarasını yere attı, yeniden üzerine bastı. "Bu sigara yüzünden az daha kendim de tutuşacaktım" dedi. Dede ile haftaya buluşmak üzere gülüşerek ayrıldık. Pirinç çuvalı. "Haydi kalkıyor, kalkıyor" diye bağıran yardımcı yolcuların yerlerine yerleşmesini sağlamıştı. "Tamam mı?" sesinden sonra araba hareket etti. Yeğenlikten sarsılan yolcular koltuklarında daha sağlam yerleşerek kıyıdaki önlerdeki demirlere tutunuyorlardı. İçten gelen dinsel bir inançla "Uğurlar olsun" diyen sese ben de "Sağ ol" diyerek elimdeki gazeteyi açtım. Okumak olanaksızdı. Yılların yıprandırdığı bu yolda bir dizi bile okunmazdı. Katlayıp can sıkıntısıyla bir sigara yaktım. Açık duran pencereden sigaramın dumanlarını savururken gözlerim yanımda uzanan koyağı inceliyordu. Düzenli tarlaların sınırındaki ağaçlar bizleri esenler gibi bir bir geçiyorlardı. Gezi gerçekten güzel bir şeydi. Gideceğimiz kenti hiç görmemiştim. Üzerime aldığım görev bana bir yurt köşesini tanıtacaktı. Usumda oluşan bu düşünceleri arabanın durması sona erdirmişti. Yolcular yine ivecenlikle "Ne oldu arkadaş, motor mu bozuldu, lastik mi patladı?" diye sürücüyü soru yağmuruna tutuyorlardı. Derken hepimiz yere indik. Arabanın sahibi "Yarım saat bekleyeceğiz" dedi. Yolcuların epey canları sıkılmıştı. Bakışlarıyla sanki içlerinde bir uğursuz bulunup bulunmadığını soruşturuyorlardı. Kent pek yakında görünüyordu. Orta boylu yaşlıca bir adam, "Arkadaşlar, ben sizi kısa yoldan götürürüm. Araba yetişirse bizi alır." Yükleri olmadığından bunu bir gezme fırsatı bilen birçok yolcu bu düşünü yerinde bulup yola koyuldular. Hemen aralarına sokuldum. Kılavuzumuz konuşmayı seven bir adamdı. İlçeyle ilgili oldukça geniş bilgi verdi. "İlçeye çok kez geldim. Birçok dostlar edindim. Halkın çoğu tarımla uğraşır. Pirinçle, bağcılıklarıyla da ün salmışlardır. Pirinçten kalma bir de anım vardır. İsterseniz size anlatabilirim." Yolcuların isteğiyle daha içtenlikle söze başladı. "Gençliğimde tecime başlamıştım. Buradan aldığım pirinçleri yakın kasabalara satardım. İkinci gelişimde birkaç katır pirinç yükleyerek uzak bir kente getirdim. Malın yarısından çoğunu toptan verdikten sonra geriye kalan iki çuvalı dağınık satmak gerekiyordu. Bin bir dileğişle bulunduğum terazide birinci çuvalı bitirip ikincisine başladım. Alıcılardan biri, "Senin pirinçler rengini değiştiriyor hemşerim, demez mi? Alay ediyor sandım. Birden ne göreyim, çuvalın alt kısmı buğday değil mi? Hay Allah be" diyerek müşteriden bağışlamasını diledim. Pirinç yerine sattım. Yolculardan biri gülerek, "Desene, size Kayseri oyunu yapmışlar." Kılavuz arkadaş gülerek, "Doğru söylediniz" dedi. Bu arada önümüzden semerlerinde çuval yüklü eşekler geçmişti. Yolculardan biri yine sordu, "Burada araç olarak hep eşekler mi kullanırlar?" Yanıtı yine önderlik yapan adam verdi. Bavulunu öbür eline alarak, "Evet" dedi, "bilirsiniz bu uysal hayvancıklar az yer, çok iş yapar. Buranın insanları da parayı sevdiklerinden bunu yeğe tutarlar. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir gün kahvede otururken duymuştum. Sabahleyin erken değirmene gidecek olan Ahmet Ağa oğlunu bacanağına gönderir. Oğlum git eniştenin Yavuz'unu al gel." Tak tak kapıyı çalan çocuk karşısına çıkan teyzesine "Eniştem nerede?" diye sorar. O da "Kahveye gitti oğlum, ne yapacaktın?" Çocuk soluk soluğa hiç ona eşek diyecektim der geri döner. Kadın peşi sıra dur oğlum ayıp değil mi diye bağırınca öyle değil teyze eniştemin Yavuz eşeğini isteyecektim diye yanıtlar. Ha işte arabada geliyor diyen kılavuz bizi epey güldürmüştü. Kentin kıyı mahallesine gelmiştik. Arabamıza yeniden binerek ilçenin içine doğru ilerledik. Akat. Ne zaman bir at konusu geçse kirli, ak renkli, uzun yeleleri birbirine karışmış, kuyruğu yerlere sürünen yaşlı bir kısrak belirir gözlerimin önünde. Zaman zaman düşünmüş, içimde bir acı duymuşumdur. 12 yaşlarında vardı atımız. Hoş ben de ondan fazla bir yaşta değildim ya. Belki de ona karşı duyduğum sevgi, unutmadığım dostluk bu yaş eşitliğinden ileri geliyordu. Ama hayvanlar için 12 yıl yaşlılık dönemine girer. Ne güzel anlaşırdık onunla. Yumuşak, uysal, kanık bir duruşu vardı. İri gözleriyle baktığında açım, susuzum, beni gezdir, sen bir insansın, bana insanca bir ilgi göstermelisin diyen bir anlam sezinlerdim. Onu okşar, temizler, suyunu, yemini, samanını verir, ara sıra sırtına binerek ırmak kıyısına doğru gezmeye gittiğimde olurdu. İki katlı ahşap konutumuzun toprak düzeyindeki bir köşesi onun yuvasıydı. Hani şu ahır dedikleri hayvanların sığındıkları yer. Kasabada oturmamıza karşın hayvanın yattığı yer odamızın altında ya da bitişiğimizdeydi. Kasabada, köyde hep böyle düzenlenmişti bu yaşantı. Bu yaşanmış düzen için ancak çeyrek yüzyıl öncesine inebileceğim. Şu anda bile birçok köylerimizde konutla hayvanların yatıp kalktıkları yerler birbirinden ayrılmamıştır. Her sabah özdeş saatte hay hi hi diye kişneyen sesiyle bizi uyandırması hoşuma giderdi. Ön ayaklarından biriyle toprak tabanı eşeler, gürültüler çıkartarak su yem istediğini belirtirdi. Haftanın her perşembe günü babam atın sırtına yerleştirdiği semerin yanlarına içlerini ayakkabılarla doldurduğu küfeleri bağlar, pazara satış yapmaya giderdi. Konutumuzda at beslememizin nedeni de buydu. Yaz dönemlerinde babamla birlikte ben de giderdim pazara. Ata binmek, babama yardımcı olmak ya da değişik bir çevreyi gözlemek istediğimden miydi bilmiyorum. Giderdim işte. Yine o günlerden bir sabah babamla perşembe pazarına gidiyordum. O zamanlar haftada bir pazar kurulurdu orada. Çevre kasabalardan, köylerden gelenler birbirleriyle alışveriş yaparlardı. Babamla birlikte atın sırtına binmiş, oldukça yol almıştık. Bir yokuşun başında at birden durdu. Babam attan inerek yokuşu sonuna dek yürüdü. Ben de inmek istedim ama babam izin vermedi. Atın çok yorulmuş olduğunu düşünerek üzülmüştüm. Sonbahar gelip de yağmurlar başladığında tüm yollar çamur içinde kalır, böylece pazara gitme eylemi sona ererdi. İşte bu aylar içinde babam atını bakımını kasabanın yakın köyünde atları bulunan birisine bırakırdı. Bu dönem içinde hayvan özellikle gebe olur, bahara doğru doğum yapardı. Anasının çevresinde hoplaya zıplaya dolaşan koyu kırmızı yavrularını bir türlü unutamam. Ne yazık ki koyu kış olmadığı sürece bu zavallı hayvanın yavrusu da yuvasına alınmaz, kırlarda bırakılırdı. Yine o kış dönemlerinden biriydi. Yavrusuyla birlikte öteki atların arasında ırmak boylarında yaşamını sürdürüyordu ak atımız. Bir gece kış birden bastırmış, her yer aklaşmıştı. Kar bir karışı çoktan geçmişti. Ertesi sabah okula giderken sokak kapısını açtığımda atımızı karşımda buldum. Yalnızdı, yavrusu yoktu yanında. İri gözleriyle siz de insan mısınız der gibi üzgün, sessiz bakıyordu. Öğleyin dükkana geldiğimde bakıcıyla babam konuşuyorlardı. Adam, Allah yok etsin, o güzel tayı canavar kapmış, diyordu. Kurdun bir adı da o çevrede canavardı. Anacığımla birlikte hıçkıra hıçkıra ağlamıştık bu acı salığa. Yıllar sonra ak at konusunun özelliklerini babamdan sordum. Neden atımızı kışın ahıra almazdık baba? Babam acıma duygularını yüz mimiklerinde belirtip sesini sertleştirerek, bilgisizliğimizden, var yemezliğimizden, diye yanıtladı. Bir düğün gecesi. Yaklaştıkça birçok sesler duymaya başlamıştık. Uzaktan hoş gelen davul sesi bile bunlar arasında büyük bir yer tutuyordu. Konuta yaklaştığımız zaman bizi düğün sahibi karşıladı. Hoş geldiniz diye tokalaştıktan sonra bir dakika durun sizleri davulla karşılasınlar dedi. Hepimiz karşı durduksa da davulcular geleneksel görevlerini yapmak üzere çoktan gelmişlerdi. Klarnet, keman, davulun tuttuğu bir oyun havası içinde ilerlemeye başladık. Arkadaşlar arasında konuşulanlar çok güçlükle anlaşılıyordu. Yalancı bir yakınmanın inleyişini andıran keman, gür sesli, uzun kamışlı klarnetle sırtıma kamçılar indiriyor, davulun tokmağı derisine değil kafamın içine balyoz gibi iniyordu. Kendi kendime bu alışkanlıklardan ne zaman kurtulacağız diye düşünüyordum. Bereket versin önümüzde oynayan köçek falan yoktu. Sağ olsun Kaymakam Bey bir kararla bunu önlemişti. Öyle ya, iki genç delikanlının kadın giysileri içinde çifte zillerle oynaması ne oluyordu? Üstelik bu giysiler birkaç renkli kumaştan yapıldığı gibi eteklerinden yukarıya doğru ışığın yansıtan, parlaklık veren pullar, boncuklarla süslüydü. Bazılarının belinde, göğsünde ayna parçaları bulunuyordu ki bunlara aynalı köçek denilirdi. Yine bu köçekler ya da davul takımı için her düğünde bir tartışma, bir kavga olurdu. Yok senin masanda oynayacak, yok bu tarafa gelecek diye. Hele bu düğünlerde birbirine zıt, dargın efeler veya külhan beyler bulunursa bıçaklar çekilir, tabancaların sesi işitilirdi. Güvenlik güçlerinin uzak bulunduğu yerlerde masalardan şarjör boşaltmak işten bile değildi. Kolumu sıkan arkadaşımın yanıt versene diye yinelediği soruyla kendi evrenimden uzaklaşmıştım. Başlarımızı bazen eğip bazen doğrularak çınarlar altında ilerliyorduk. Konuttan alınan elektrik döşemiyle bahçede güzel bir gece görüşünü oluşturmuştu. Daha önce hazırlanan bahşiş davulculara verildi. Sesler birden kesilivermişti. Oh dünya varmış dedik. Bir öteki ahiretten geliyordun sanırım diyerek takıldı. Yanıtını ben verdim. Küçük bir cehennem ezicinden kurtulduk. Çok şükür ki balyozların acısını duymadık dedim. Düğünle sofra hizmetini yönetecek olan gençlerin hoş geldiniz sesleri arasında masamıza yerleştik. Ağaç dalları altına konmuş bir masaydı bu. Geleceğimiz yarım saat öncesinden bildirilmişti. Bir çocukla gönderilen ödülümüzde adlarımız yazılıydı. Bizim arkamızdan gelen bir öbeğin kıyıya çömeldiklerini görmüştük. Bizim istemediğimiz davul zurna karşılamasını onlar bekliyorlardı. Böylece masalar doldu, yemek dağıtımı aralıksız yapılırken kadehler kaldırılıp içkiler içilmeye başlanıldı. Yanımızdaki masadan kalkan iki arkadaş çalınan çifte telliyle döne döne oynuyorlardı. Birer kadeh içtikten sonra ses büyütene bir arkadaşımızın çalacağı kemanı getirmeyi kararlaştırdık. Masamızda fıkracı, ozan, keman, darbuka çalacak sanatçıya dek hepsi vardı. Damat bey sağ ol dileklerini anlatan bir konuşma yaptıktan sonra eğlence tam biçimine çevrilmiş oldu. Böylece her masadan şarkı söyleyen, güldürü anlatan, şiir okuyan ses büyütene çağrıldı. Geç zamana değin eğlenceli bir gece geçirmiş olduk. Küçük ilçemizde yeni bir düğün, eğlence biçimi çıkmış oldu. Bundan sonrakilerinde böyle yapılması dilekleriyle kadehlerimizi kaldırdık yeniden. Kafalar oldukça yerini bulmuştu. Masamızdan bir türlü ayrılamıyor, en küçük bir şey ya da sözü yüksek sesle gülerek karşılıyorduk. Bunun üzerine ikişer dilim baklava da yiyince masadan kalkıp karakola girdik. Gerçek eğlence bundan sonra başlayacaktı. Her kafadan bir söz çıkıyor, herkes birbirini dinliyor, gülüyor, gülüyordu. Esriklik bu, arabacılık değildi. Her zaman biz başkalarına gülecek değildik ya, sıra bu akşam bizdeydi. Kendimizi dağıtmamak, aşırı gürültü çıkarmamak için birbirimizi uyarıyorduk. Oysa ki bu konuşmalar yüksek sesle yapılıyordu. İşin yabansı yanı bunun ayrımında değildik. Bir süre ilerledikten sonra içimizden biri öne geçerek, ''Hey ne oluyoruz be, öldük mü be abi, söyleşide bulunacağız.'' ''Çök demez mi? Buyruk buyruktur. Hep birlikte tozlu yolun ortasına oturup birer sigara yaktık.'' Soğuğu ilk duyanın deyimiyle kalkıp yola koyulduk. Gecenin 12'si falanca kahveyi açtırıp birer çay içeceğiz diye tutturdular. Çarşının içine geldiğimiz zaman yeni döşenmiş olan parke ilgimizi çekti. Gülüşler arasında yine çöktük. Uyumaktan başka umar yoktu. Kahveye geldiğimiz zaman başımın döndüğünü duyuyordum. Yarım saatlik bir dinlenme, yeni demlenen çay hepimizi bir parça ayıltmıştı. Sabahleyin uyandığımız zaman bütün gövdemin ezildiğini, yer yer ağrıdığını duydum. Düğün gecesinin olaylarını imgemde canlandırmak için güldüm, silkinerek yerimden kalktım.